Ayrım 11.
Nilgün. Ulan abi ne yapalım? Gidip getirelim mi? Kadıncık hangi birini? Bülent. Yani şimdi bundan ne anlamamız lazım? Ha Mehmet? Sen bilirsin. Mehmet. Siktir lan. Nilgün. Ben ararım abi. Şira'nın telesesi. Efendim efendim. Alo alo alo efendim. Alo alo. Kadıncık portreyi. Sesini dinliyorum, yine dinliyorum, yine dinliyorum diye kınıyorlar beni. Kınanma, ayıplanma, eleştirilme şiarım oldu. Ne gam. Senden bahsediliyor ya. Adın bir ümit, telaffuz edildiğini duymak mutluluk. Koro. Anam sen de herif buradayken böyle davranmıyordun ki. Biz senin Şiran'ı bu kadar sevdiğini bilmiyorduk bile. İlişkinizin ne olduğunu bile doğru dürüst bilmiyorduk. O da zaten hiç konuşmazdı. Senden fırsat mı kalır? Okulda da böyle ukalaydı bu. Yalan değil. Ezdin durdun adamı. Canım tabii onu ister misin Şiran? Bunu ister misin Şiran? Etrafında dolanıp duruyordun ama seni ezmişsindir abla. Olacağı buydu. Çok bile dayandı. Sana şu kadarını söyleyeyim. İkinizin içinde böylesi hayırlı. Abartıyor. Mazohist. Adamın geldiği yer belli. Bunun da yıldızı düşüktür. Nerede var bir maganda onu bulur. Kullandı kullandı bıraktı herifi. Kadıncık portreyi. Şiranım, Şiranım. Gözümün nuru. Bak bana neler diyorlar. Hallerini bildir şunların. Sahip çık bize. Sahip çık ne olursun. Yaşamışsın. Doğrunun başı için sahip çık. Kadıncık Kore'ye. Maganda ha? Şiran'ı tanımıyorsunuz bile. Hanginiz onunla yüreğinizle konuştunuz? İki çift sahte lakırtı dışında. Yürekten konuştunuz. İki çift sahte lakırdı. O da diplomasını alıp hitabetinize layık olduğunu ispatladıktan sonra. Bunca önemsediğiniz ben dostunuz nedendir? İş sevdama gelince tüm saygınlığımı yitiriyor, deli muamelesi görüyor, aşağılanıyorum. Bana ilişkin başka herhangi bir konuda haddinize mi düşmüştü böyle konuşmak? Dosta yaraşan, dostunun dost bildiğini dost etmek değil midir? Niye beni yalnız bıraktınız? Kiye Şiran? Quest, neden sorulması gereken soruların hiçbirini sormuyorsunuz? Koro, sessizlik. Kadıncık portreyi. Omzunu uzat Şiran'ım. Seninle bana değil, herhangi bir kadıncağa hayat adına ağlayalım. Kadıncık, kadıncağa. Y2-Y1 / 2 Y2-X1 eşittir Y2-Y1 / Y2-Y1. İki mi? Bunları konuşturan? Neden inanmıyorlar? Ne bunu çözebildiğim ne de onsuz yapabildiğim yalan. Şafak, aptallar da ondan. Oysa ben seni düzerken aslında limitleri, polimetreyi, metropolün makroformunu, lineer aşamalı organik dokuyu, hata marjlarını düzüyorum. Bülent, oho, yahu yine ağlıyor bu. Seninle de hiç konuşulmuyor bir abla. Ben de seni güçlü bir kadın zannederdim. Topla artık kendini. Kadıncık kadınca, topla kendini. Yani acıdan usan artık. Kadıncık portreyi. Acıdan usanmak mı? Kaburgalarında ateşten bir yürek yerine idare lambası yanan ben değilim. Kendileri. Söyle canım, usanmaya hazır birinden ne beklenir? Kararsız sevdalara güvenilir mi? Ödünç verilmiş gibi geri istenen sevdalara ne denir? Kadıncık portreyi. Sevgi seni yaraladı, oh olsun diyorlar bana. Şimdi desem ki vallahi hayır, o beni yaralamadı. Kanım onun varlığını hissetti. Kendi kendine fırladı damarımdan. Ne yaparlar bana dersin? Mehmet, kadıncık doğru söylüyor. Bülent, hak aşığı. Bu asırda pes doğrusu. Edward Said. Bu saptamanın mantıksal uzantısı Amerikalılar ayda yürüdükleri için Shakespeare'in modasının geçtiğidir. Hazreti Muhammed sallallahu ve sellem, bir kimse aşık olsa aşkının namusunu lekelemeden korusa ve ölse o şehittir. Kadıncık, dağları delen Ferhat'ı ben hiç komik bulmadım ki. Nilgün, anam sen bize benzemezsin ki. Sen güçlü karısın. Kendini kurtarırsın. Bülent, kurtaracak tabii. Bir tanedir kadıncık, bir tane. Tülin, kurtaracaksın tabii. Kadıncık kadınca. Sen kendini kurtarırsan Kera'ya. Binali, sen kendini kurtarırsan Kera'ya. Binali, Binali. Yıllar öncesinden bir anı Binali. Taksim, Intercontinental'in girişinde aynı cümle. Patron dediği, her ay yapmadığı işler için para aldığı Şiran'ı kadıncıktan kurtarmaya çalışan Binali. Sömürü düzeninin en galiz örneği pazarlamacılığın nimetlerinden, kendisine her nasılsa düşeni her nasılsa tüketen Binali. Güle beslediği azotu hak etmek için ne yaptığı sorulur mu? Güldür. Azot gerekmektedir o kadar. Azot yoksa zaten gül de yoktur. O da o kadar. Dünya bir hayrattır, çok doğru. Şiran kusa kusa kazanırmış, pazarlama elemanlarını sokağa her saldığında beline kadar soğuk terler döker, midesi tutarmış olgusunu usunun gündemine dahi almayan Binali. Acımasız bir iklimin daha da acımasız domdom kurşunlarının çocuğuydu. Dehası ona olmadık bir ilçenin, 9 dersin 6'sı öğretmensiz geçen bir lisenin diplomasıyla dul anası ve tek kardeşini taş tarlanın merhametine terk ettirip İstanbul Teknik Üniversitesi elektronik laboratuvarına ışınladığında talihine şükredecek hali yoktu. Testiyi her şeye rağmen kırmamış, suya gidebilmiş olmayı da, olmamayı da rastlantısal olgular olarak değerlendirdiğinden birinin ötekine üstünlüğü yoktu. Ne varlığa sevinen ne yokluğa yerinen bir derviş ve tanrı tanımaz bir devrimciydi Binali. Gününde yatırmadığı vergilerden, postaya vermediği kolilerden bunalan Şiran, işime yaradığı için değil, onu sevdiğim için para veriyorum derdi. Gücüm yettiği sürece veririm. Kadıncık henüz Binali'nin ne verildiğinde minnet ne de verilmediğinde hiddet duyacağını bilmiyordu. Keyfilik ağoğlu tavrı incitti. Bir ay sonrasının akarının belirsizliğinin suçlusunu aradı. Burs gibi mi diye sorduran, ödemelerin hiç değilse belirli bir zaman dilimi süreceği umuduydu. Bilmem dedi Şiran. Harran toprağının rengindeydi Binali'nin yüzü. Hollywood'un en bağnaz Musevi yönetmeninin Filistinli teröristlere bile yakıştıramayacağı kanlı gözlerini dikti. Şimdi sen bize bakıyorsan, Krodur demirsen he mi? Diye sormadı, ilan etti. İnatla fırçalanmayan dişleri, kazınmayan sakalı, değiştirilmeyen lehçeyi bir yöreye, bir sınıfa atfetmemesi elbette ki mümkün değildi kadıncığın. Ama Kro, ben Şiran'ı tanıyıncaya kadar bu kelimeyi hiç duymamıştım dedi. Hiç kimseden duymadım, hiç kullanmadım. Anlamında olsa olsa biliyorum. Etme bacım diyerek kaykıldığı sandalyeden çevresine bir göz attı. Duydunuz mu ne diyor? Mesajını iletti. Kih kih güldü. Sen İstanbulluysan değer mi? İstanbulluysan Kro'yu hiç duymamışsan. Kadınca yalancı diyordu. Duymadım dedi kadıncık, hiç duymadım. Duyduğumdan sen nasıl emin olabiliyorsun onu anlamıyorum. Anlamazsın bacım, anlamazsın. Binali'nin bilimsel şablonunun mutlakiyetinin henüz farkında değildi. Oysa çoktan sınıflandırılmış, ait olduğu dosyaya konulmuş, etiketlenip kaldırılmıştı. Anlamazsın dedi Binali. Anlamazsın çünkü sen devrimci değilsen. Yani bu yani'nin cevabının Binali'nin kadıncığın kimliğine ilişkin bilgisinin burjuvasan, ırkçısan tanımlamasına dönüştüğünü içi burkularak hatırladı Rodoplu. Gogi geldi, karşısına oturdu sanki. Gönlümüzün izinde biz kafamıza kurduğumuz şekle inanacağız diyordu. Felsefenin icabıdır. Onlara forus dersek forus almaya mecburdurlar. Zaten de forusturlar. Yerinden kalktı, maydanoz bahçesinin ılık güneşin altında keyifle gerinen yaratıklarına dert yandı. Her yer Gogi dolu, pür nur pozitivizm. Akılcılık yoksa kehanet mi yarab? Kadıncık portreyi. Kendimi savunmaya yani ezilmeye galiba Binali ile başladım Şiran'ım. Yıllar yılı savunmada olduğumu, bir tür onay beklediğimi yeni yeni fark ediyorum. Bu onay varlığımın sizden biri olduğumun onaylanmasıydı. Öyle halkınız, öyle ilericiydiniz, sizi öyle seviyordum ki. Binali beni var gücüyle aşağı alıyordu. Yine de hadi oradan deyip arkamı dönemedim. İtham mesleksiz, itham aptalcaydı. Yine de arka planını anlamaya, yanlışı düzeltmeye çalıştım. Görevdi ya. Anlatmaya çalıştım, beceremedim. Heyhat, ikna benim en tapon silahımdı. Binali'ye. Devrimci değilsinden kastın bu devamını istiyor, o yönde mücadele veriyor olmam ise yanılıyorsun. Muhayyel bir gelecek için mutlak bir şimdiyi feda etmekten yana olmadığımı kastediyorsan haklısın. Orman kanununu, sömürüyü, zulmü, testiyi kıran da bir suya giden de gerekçesiyle zımnen de olsa savunduğumu düşünüyorsan yanılıyorsun. Hayata kast olunmadıkça dünyada hiçbir adam öldürmeye değmeyeceğine inandığımı düşünüyorsan haklısın. Bir babanın yaşamak hakkının çocuğunkinden daha az olmadığını düşündüğümü hissediyorsan yine haklısın. Binali, billah kıvırtıyırıysan. Kadıncık portreyi. Sonraki ilişkimiz hoşgörü üzerine kuruldu Şira'nın. Gizlilik ve hoşgörü. Ortalıkta dolaşmasına işi olduğu sürece tahammül edilen bir hizmetçi gibiydim. Aile sorunları gündeme geldiğinde dışarı çıkması, arkamdan kapıyı kapat uyarısıyla istenen bir hizmetçinin dışlanmasını yaşadım. İşimin ne olduğu, neden Kürtlerle beraber olduğum, senin bileceğin bir iş olduğu sürece irdelenmedi. Varlığım, sen var olmamı istediğin sürece teslim edildi. Hatırımı sordularsa ağanın kahyasına selam vermek, ağanın hatırını saymak anlamına geldiği için sordular. Günün parka gibi, kırmızı karanfilli poster gibi görsel, Nurhak sana güneş doğmaz gibi müzikal parolalarına cevap vermiyordum. Böyleyken bana yakıştırılan sınıfımdan beklenen kibirli haklıcalığım da yoktu. Belki de bu yüzden bana en yakışan sıfat kariyeristti. Köylü efendimizdir diye. Efendilerine yaranmaya çalışan uşakların ezikliğini öğrenince canım yandı. Buz gibi bir dünyaydı orası. Tıpkı şimdi oturduğum masanın dünyası gibi. Şiranım, gel sarıl bana ne olur, üşüyorum. Portre, olur. Kadıncık, sahi mi, söz mü? Şiran, kariyeristsin sen. Herkese yaranmaya çalışıyorsun. İslamcı, %100 bizden değilsen bizi sevme. İhtiyacımız yok. Küfründe samimi olmalısın. Kadıncık portreyi. İnsanoğlunun mutlak düşman ihtiyacı, mutlak dost ihtiyacı kadar mutlak olabilir mi? Ne dersin canım? Kadıncık kadınca, Selime teyzeye mi benziyorum? Cenazeden düğüne herkesin işine koşan, davetiyesi hep unutulan Selime teyze misin? Kadıncık Şiran'a, sevgi tohumları dururken sevgisizlik tohumlarını sulamak nesi? Peki sana yaranabildim mi? Beni seviyor musun? Şiran, tabii, sanırım. Herhalde bilmem, senin yanımda kadın olarak istemiyorum. Doktor Oya, dedim kızım sana, erkek olaydın, keser atardık, sen sağ ben selamet. Kadını erkek yapamam. Kadıncık, ama beni kadın olarak istemiyor. Doktor Oya, ve sübhanallah. Cumartesi günü kapıyı çalan duran Kur'an'ın belirleyici nitelikleri, aydınlık, yakışıklı yüzü, giysilerinin olağan dışı düzenliliği ve diline pelesenk ettiği efendim sözcüğüydü. Efendim, ben Şapak Bey'in ortağı Duran Kur'an diye tanıttı kendisini. Sizi almaya geldim. Sağ olun, dedi Rodoplu. Aşağıda bekleyen arabaya bindi. Dükkan Şafak Bey'in değil mi? Hayır efendim, benim. Ama biz ortağız. Günay'ı oturttuğu arta koltuğa döndü, güldü. Ahdımız var, her şeyi bölüşürüz, dedi. Yarın gül yanağından başka. Ne güzel, dedi Rodoplu şaşkın. Anadolu yakasında Maltepe taraflarında bir yerlere geçtiler. Küçük dükkanda kitap kadar bebek, bebek kadar kalemtıraş vardı. Kapının dışına çelenk çiçekler dizilmişti. Günay bir başka eski tüfek yazarın bir köşeye sinmiş olduğunu gördü. Kerim abi, nasılsınız? Canım, merhaba, hoş geldin. Gel gel, otur yanıma. Üçüncü yazarı tanımıyordu. Tezgahtar kız aradan uzandı, kaset çaların düğmesine bastı. Karlı kayın ormanında gidiyorum geceliğin. Efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver, neredeydin? Kerim ağabey, müzik, raflardaki Erdal Öz, Latife Tekin, Orhan Pamuk iletişim yayınları, hizmet eden delikanlılar, Duran Bey'in temiz bak, siyah etek bluz, sade eşi, ilk teşhisini doğruladı Rodoplu'nun. Yadırgadığı viski servisiydi. Az sonra onu da anladı, paralı solun, yani partililerin arasındaydı. Dükkan doldu taştı o gün. Ancak diğer imza günlerinden farklı olarak sıraya girenlerin yaş ortalaması 30'un üstündeydi. Hemen hepsi Rodoplu'nun elini sıkmak için uzanıyorlardı. Hoş geldiniz deyişlerinde, kendisini sahiplenen, köylerine gelmiş bir yabancıyı rahatlatmak istemini andıran dokunaklı halleri vardı. Kitabı tutuşlarından evirip çevirmelerinden okuyucu olmadıkları belliydi. Günay bazılarının kitabın adını işlerinden hecelediklerini fark etti. Yaşlı yazara eğildi, onaylattı. Abi, kim bunlar? Partililer, dedi yanında beliren Şafak. Şişli'den. Şişli'den kitap almak için ta buraya mı geldiler? Gelecekler tabii, dedi Şafak Öz'den. Eşek gibi gelecekler tonlamasıyla. Neden gelmesinler ki? Diyeceğini biliyor olmalıydı. Acele ekledi. Türkiye'nin en iyi yazarı burada. Tabii ki gelecekler. Günay'ın alaylı bakışını yakaladı. Uzandı, bir gül aldı. Eğildi, kulağına fısıldadı. Türkiye'nin en güzel, dikkat et. Bu defa en iyi demiyorum. En güzel yazarına. Dudaklarını kulağına değdirmiş olmalıydı. Günay ürperince güldü. Az ileride duran iri yarı delikanlıya seslendi. Oğlum Sedat.
Efendim abi.
Nerede kaldı o viski? Git getir hemen.
Tamam abi. İçeriz değil mi?
En sıradan şeyleri bir sır veriyormuş ya da ortak bir sırlarını hatırlatıyormuş gibi söylemek yeteneği vardı Şefa'nın. Aralarındaki mesafeyi ortadan kaldıran, çok eski dostmuşlar izlenimini veren bir yetenekti bu. Rodoplu'ya imza gününde Suat ve arkadaşına ilişkin tavrını hatırlattı. İyi misiniz, rahat mısınız? Gülerek yaklaştı. Gerçek ev sahibi Duran Kur'an. Şafak'a eğildi. Seninkiler burada. Geldiler mi? Şafak Özden'in gözleri dışarıdaki kalabalığı hızla taradı. Aradığını buldu, rahatladı. Ne ki konuştuğunda sesinin duyduğu rahatlamayı aksettirmediğini fark etti. Tersine eşek gibi gelecekler dedi Duran'a Günay. Rodoplu'ya göz kırptı. Bana birkaç dakika müsaade edersin değil mi? Sizin sene dönmesi Türkiye'nin en iyi yazarının Türkiye'nin en güzel yazarına dönmesiyle eşlenmişti. En iyi yazarın cinsiyeti belirsiz ama en güzel yazarın cinsiyeti tartışılmazdı. Kadın olmaya terfi mi yoksa tenzil mi edildiğimi merak ettim diye anlattı Günay. Rahatsınız değil mi efendim diye yine sordu nazik Duran.
Evet sağ olun. Kim bu insanlar?
Hemşerilerimiz.
Nerelisiniz Duran Bey?
Bayburtluyum efendim. İtalikler başladı. Vardım ki yurdundan ayağa göçülmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş ayağı. Zihninin memleketi. Duran'ın Bayburtlu zihniyi tanımadığını duymak istemedi, sözü değiştirdi.
Şafak Bey de mi Bayburtlu?
Hayır efendim, o Gümüşhaneli. Desenize iyi kavga ediyorsunuz. Duran'ın Rodoplu'dan hiç beklemediği bir bilgiydi. Bayburt'ta bulundunuz mu diye sordu hayretle. Evet, kavakları, kargaları, dereyi, kaleyi, bir de türkülerini hatırlıyorum. De get Bayburt, de get Bayburt. De get senden nem kaldı. Bayburt'un kalasında canım, gömleğim kaldı. Ya da böyle bir şey bilir misiniz?
Duran Bey çıkaramadı. Zihniyi gündeme getirmediğine sevindi Rodoplu.
Daha sonraları iyi dost olduklarında aşk olsun ben zihniyi iyi bilirim da diyecekti Duran.
Şafak, Güney Hanım, Bayburt'u biliyor musunuz?
Gümüşhane'de de bulunmuş ama Bayburt başka diyor.
Hadi efendim dedi Şafak, hiç olur mu?
Diyor ki Gümüşhane öyle kötü bir yermiş. Ne varsa Bayburt'ta varmış, göz kırptı.
O kadar da değil dedi Günay.
Bir daha hatırlıyorum hepsi bu. Ama nedense güneş görmezdi Gümüşhane. Akşamüstü oldu mu ışık yakmak zorunda kalırdık. Doğru mu hatırlıyorum?
Gördün mü bak.
Aralarında örtülü bir rekabet var gibiydi. Günay rekabetin Gümüşhane Bayburt çekişmesinin arkasına saklandığını hissetti. Duran her haliyle daha kentli, Şafak salapati taşralıydı. Kentliden yana olmak yakışık almazdı. Şafak'la ittifak yaptı. Tülin olsa halkçılıktan kurtulamadı gitti kardeşim derdi. Siz de nasıl Bayburtluysanız bir türkü bilmiyorsunuz.
Aşk olsun. Şafak Özden serzenişin yarattığı fırsatı kaçırmadı. Ben sana bir türkü söyleyeyim.
Lütfen. Ağlama yara ağlama aney diye başladı Şafak Özden. Mavi yazma bağlama. Mavi yazma tez solar aney. Yüreğimi dağlama. Mavi yazma tez dolar aney. Yüreğimi dağlama. Dalga dalga yükselen sesi güzelden çok iştendi. Söylediği Gümüşhane türküsü de değildi ama aksini kanıtlayacak kimse olmadığını biliyor olmalıydı. Güney de sırdaş etti. Kimseye söylemezsin değil mi?
Söylemem diye itelik edi Güney.
Almalar olanda gel aney, bahçeye dolanda gel. Hasta düştüm, gelmedin aney, bari can verende gel. Hasta düştüm, gelmedin aney, bari can verende gel. Küçücük dükkanın havası değişti birden. Ne oluyor diye bakındım. Olanlara ne o zaman, ne de daha sonra inandım ama doğruydu dedi Günay. Şafak Özden, göğe özenen dağlardan, bir kanat derbesiyle terk ettiği dağlardan sesleniyordu ve yeşil elma, tarçın ve kekik kokuyordu. O anda öylesine yürekten dayatan bir gerçeklikti ki günlerin, gecelerin dondurucu yalnızlığından, tarihimin sürgüt taleplerinden bizar denli gönlüm deli bir kısrak gibi parladı birden. Ben seviciler, ölü seviciler pencerelerime kadar yükselen, yaşam sahanlığımı tehdit eden büyük yalan, kadınlar, şehirler, metruk kervansaraylar gibi boş kitaplar,
Kendi kafamla kendi gönlümle doldurmak zorunda olduğum kitaplar, kitaplar, kitaplar. Dilimde seslendirmediğim bir nakarat. Umut taşıyan adam zıganalardan indi. Atın terkisinde yaban gülleri vardı. Attı nereye ben oraya. Attı nereye ben oraya. Attı nereye ben oraya. Duran'ın küçücük dükkanını arkadaş hatırına dolduran bu kötü giyimli, tıraşlı taşralardan, bu sahici insanlardan sığınma talep etmek gibi çılgın bir düşünceye kapıldım. Kalkın aradan dumanlı dağlar, kalkın da dost elinin bahçe bağı görünsün. Ah günah acıma. Neydi bu gaflet neydi diye uyarmaya çalıştı öteki sesi. Ne ki dışarıda çiselemeye başlayan yağmur, alkolün minnetle kabullendiği rehaveti ortaklaşa bir koza ördüler, italik savunmaya başladı. Niye şaşırdın o kadar? Sen düşüncelerin bulutlaştığını bilir misin? Bulutlaşır, cıvıklaşır, katranlaşır düşünce. Çağrışımlar zikzak çizer boyuna. Sözcüklerin müziği biter, uğultu başlar, bilinçaltının ya da bilinçsizliğin uğultusu. Hayat, uyku ile uyuşukluk arasında dans eder artık. Tehlikeye düşen beden için bilinç bir safradır. Külçe gibi yaşamak, leş gibi yaşamak da yaşamaktır. Aklın sürekli isyanlarından yorgun düşen beden, bu şımarık, bu geveze, bu meraklı meşaleyi bir üfleyişle söndürüverir. Cinnet, bedenin zaferidir. Ne dedin hayatım? Elindeki viski bardağını uzattı Şafak Özden. Kadın Günay, genç adamın kendi bardağını uzatıyor olmasını ima ettiği el koyma bildirisini kabul etti. Yazar Günay, tebessümle izledi. Günay, dehr elinden her zaman ağlar. Vardım ki bağ ağlar, bağı ban ağlar. Sümbüller perişan, güller kan ağlar. Şeyda bülbül terk edeli bu bağı. Şeyda bülbül dediği kadınlığıydı. Gün be gün o kadar çok ve o kadar pis ve o kadar üzünde erkek şeyle boğuşuyordu ki varlığını tanımlayan niteliklerden sadece bir tanesi olan kadın olma keyfiyeti gündeme diğerlerinden soyutlanmış olarak geldiğinde ne yapacağını şaşırdığını iyi bilirdim. Günaya göre kadın olarak algılanmaya, her türlü aşna fişna girişimine karşı mutlak dokunulmazlığı vardı. Çünkü dünya o kadar büyük, o kadar zengindi ki onu salt bu niteliğinin tanımlanmasına, ilişkilerini gölgelemesine asla izin veremezdi. Kadınlık bilgim yok ki benim derken de bir bakıma aynı şeyi söylüyordu. Siyah bir gecelik giymesini bile beceremem ben. Özden'in o yollu tutumunu olağan bir tavır alarak duygudaşlıkla ama muhatabı kendisi değilmiş gibi izlediğini sanmasının nedeni de bu olmalıydı. Pırıl pırıl neşe neşeydi Şafak Özden. Güller getirdi, güller götürdü. Gülleri yaprak etti, az solist örneği Günay'ın başından yağdırdı. Haklıydı. Şafak'tan başka kimse böyle bir şeye cesaret edemezdi. İnsanlar bir garip baktılar ama aldırmadı Rodoplu. Biliyorum çiçekler açan birisinin coşkusunu tıkamaya kıyamazdı. Hava karardı. Livaneli'nin Yedi Tepeli şehrinde bıraktığı gonca gülü herkese ayrı bir özlem anımsattı. Sol toplantılara hemen her zaman hakim olan ortak yüzlüğün kardeşliğe benzer görüntüsü sardı sarmaladı. Uzaklardan bir sarı sıcak pencere işmar etti. Ben oradan geçerken biri dese hanım gir içeri, bir döşek atsa temiz bir çarşaf serse. Mahzunlaştı. Mahzunlaşmasını yorgunluğuna verdi. Kalktı, izin istedi. Şafak Bey geç oldu, ben kalkayım.